SBS Radio.
Tunceli'de donarak hayatını kaybeden iki askerle ilgili mecliste verilen önerge AKP'nin oylarıyla reddedildi. Bu konuda tepkiler var Türkiye'de Yavuz. Neler söyleyeceksin bize?
Evet, büyük bir yankı uyandırdı. Bir kere Ekim ayında Tunceli'de operasyona çıkan iki askerin soğuktan donarak hayatını kaybetmesi, annelerin çocukları üzerine gösterdiği hassasiyet üzerinden, askere gönderilen gençlerin durumu üzerinden çok ciddi eleştiriler yapıldı. Ana Muhalefet Partisi de bu eleştirilere katıldı. Hatta grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu, kahraman ordumuzun askeri kıyafetini giydi benim oğlum, senin oğlun ne yaptı diye doğrudan Cumhurbaşkanı'na bu olay üzerinden yüklendi. Ve Cumhurbaşkanı da grup toplantısından ona yanıt verdi ve dedi ki, sen dedi şehadeti nereden bilirsin dedi. Benim dedi dedem işte Rusya'da donarak hayatını kaybetti dedi. Böyle bir söz düellosuna da neden oldu. Ama işin tabii teknik olarak araştırılması konusunda liderlerden bir açıklama gelmedi ya da yönetimden. İçişleri Bakanlığı'nın iki ülke müfettişini görevlendirerek Tunceli'ye gönderdiği bilgisi ajanslara ulaştı yalnız. Yani bu olay araştırılıyor. Yıllar sonra, ki Türkiye'nin tarihinde bir travmadır, o travmanın ardından Türkiye'de iki askerin Ekim ayında donarak hayatını kaybetmesi üzerine o tartışmalara yönetim de kayıtsız kalmadı. Ülke müfettişleri gidecekler Tunceli'de, bu meselenin nasıl meydana geldiğini araştıracaklar. Verilen bilgiler teçhizatında bir sorun olmadığı yönünde, eksi 30-35 dereceye dayanıklı malzemelerle askerlerin operasyona gönderildiği biçiminde, ancak aniden ortaya çıkan tipi nedeniyle iki askere ulaşılamadığı, helikopterin iniş yapamadığı onların bulunduğu bölgeye ve uzun süre tipi altında kalmaları neticesinde de iki askerin şehit olduğu biçiminde. İçişleri Bakanı'nın açıklaması böyle. Tabii o ülke müfettişlerinin incelemesi de yöneticilerin bu işte bir sorumluluğu var mı? Oradaki hava durumu doğru tespit edilemeli mi? Planlamada bir aksilik var mı? Bu sorulara yanıt aranacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu bu yıl İstanbul'da yapıldı. Yeni havalimanının açılması nedeniyle, ancak buna da tepkiler var. Bu kamuoyunda nasıl değerlendiriliyor Yavuz?
Ya aslında Türkiye'de bir kutuplaşma olduğunu artık herkes kabul ediyor birçok noktada. Birçok tartışma iki kutuplu olarak sürdürülüyor. Üçüncü havalanı üzerinden de bir tartışma vardı. Üçüncü havalanı gerekli midir, değil midir? Oraya ödenen paralar değeri kadar mıdır, değil midir? Fazladan bir para ödendi mi? İktidarın son dönemde büyük projelerde iş yaptığı müteahhitlere bunun üzerinden bir tartışma zaten devam ediyordu. Yapıldığı bölgeye ilişkin de tartışma vardı. Orada işte yabani kuşların geçiş bölgesi, aynı zamanda rüzgarın problemi olabilir mi? O bölgenin doldurulmasında yaşanan bir takım ihale sürecindeki farklılıklar, şirketlerin oraya talebini değiştirdi mi gibi sorular vardı ve bunu da muhalefet sık sık dile getiriyordu. Ve sonunda da 3. Havalimanı'nın ilk etabı açıldı. Daha çünkü birkaç etapla birlikte havalanı 2026 yılında muhtemelen bitecek. Ve açılışına Cumhurbaşkanı katıldı. Büyük bir tören yapıldı. O açılışta devletin herhangi bir garanti vermediğine ilişkin o eleştirilere yanıt doğrudan hem şirket yönetiminden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ancak iktidar garantiler konusunda ısrarlı ve havaalanı ile ilgili tartışma bunun üzerinden devam ediyor. Yani devlet zararı uğratıldı mı uğratılmadı mı üzerinden. Ama tabii tartışmanın bir başka boyutu 29 Ekim'de açılmış olması havaalanının ve 29 Ekim resepsiyonunda havaalanında yapılması. Türkiye tarihinde bir ilk, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara ve bütün Cumhuriyet resepsiyonları, ki bu Türkiye açısından da önemli, milli bayramların en değerlisi belki de, Ankara'da Çankaya Köşkü'nde yapılıyordu Cumhurbaşkanı'nın nezaretinde. Ancak bu kez İstanbul'da yapıldı. Buna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında Devlet Bahçeli'nin de katılmaması dikkat çekti. Onun da bu meseleye biraz daha mesafeli yaklaştığını gösterdi. Ama ilk kez 29 Ekim resepsiyonu İstanbul'da havaalanında verildi. İktidar da bunu, bu cumhuriyetin bir kazanımıdır, yerin önemi yoktur, resepsiyon İstanbul'da yapıldı çünkü Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri gerçekleşti diye savundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Dövizde yaşanan dalgalanmaların yabancı bir ülkenin başkentinde planlandığını öne sürdü ve onların duvara tosladığını ifade etti. Albayrak 2019 piyasalar için güvenli bir yıl olacak dedi. Ancak ekonomistler Albayrak kadar, Bakan Albayrak kadar olumlu bir tablo çizmiyorlar. Piyasaların tepkisi nasıl Yavuz?
Şimdi Berat Albayrak bu açıklamaları yaptıktan bir gün sonra belli başlı bazı sektörlerde vergi indirimi de açıkladı. KDV'de ve ÖTV'de indirimler, otomotivde, mobilyada, beyaz eşyada, konutta indirimler açıkladı. O indirimleri açıklamasının ardından bunun bütçeye geçirileceği yük endişesiyle dolarda, euroda bir tık yükselişte göründü. Ama tabii işin başka yönlü bir tartışması var. Türkiye'nin bir ödeme krizi içinde olduğu, bir cari açık sıkıntısı yaşadığı ve buna bir çözüm bulması gerektiği ve bunun şu anda yönetimin aldığı tedbirlerin palyatif olduğu biçiminde ekonomistlerin ağır eleştirileri söz konusu. Yalnız yönetim de diyor ki bir saldırı içindeydik, bir başkentten yönetildi, planlı bir saldırıydı bu ve bu saldırıyı biz geçiştirdik. Ekonomistler saldırı konusunda temkinli yaklaşıyorlar o iddialara ki bu başkent mutlaka açıklanmalı. Eğer böyle bir saldırı varsa, böyle bir bilgi de varsa devletin elinde, bu başkentin açıklanması gerekli diyorlar. Ancak o başkente ilişkin bir açıklama yapılmadı. Doların fiyatı geçmişteki o büyük kriz dalgalanmaya göre aşağıya düşmüş durumda. Ancak ekonomistler o yapısal tedbirlerin alınmaması nedeniyle Türk ekonomisine ilişkin sıkıntıların devam ettiği iddiasını sürdürüyorlar. Bir de tüketicilerin güveni çok önemli ve tüketicilerin güven endeksinde de son yılların en düşük düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz Türkiye'de. Bu da alışverişin azalması ve insanların güvenmediği için daha az para harcamalarını beraberinde getiriyor. Bu da Türkiye'de büyümeyi, alışverişi, piyasadaki nakit döngüsünü olumsuz yönde etkiliyor. Bir de olumsuz bakış açısından Merkez Bankası'nın açıklaması dikkat çekiciydi bu hafta. Merkez Bankası orta vadeli planda iktidar 20 civarında bir enflasyon beklentisini ortaya koyarken 20.9 gibi, Merkez Bankası 23 civarında bir enflasyon beklentisi olduğunu açıkladı. Daha birkaç ay önce yeni ekonomik programı açıklarken Berat Albayrak'ın telaffuz ettiği enflasyon rakamının üzerinde Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama enflasyonla ilgili tereddütleri de arttırdı. Bunun da piyasaya olumsuz bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Farklı bakış, farklı yaklaşım ve farklı yorumlar söz konusu. Geniş bir grup Türkiye'de ekonominin iyiye gitmediğini düşünüyor. İktidarın söylemine destek veren bir grupsa dış bir tehdit nedeniyle ekonomide sıkıntılar yaşandığını ama sürecin iyiye gittiğini değerlendiriyor.
Yerel seçimlerle ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Melih Gökçe'nin adı daha önce MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna yönelik açıklamaları var. Ayrıca sürpriz bir isim Bedrettin Dalan'ın da yine MHP'nin İstanbul adayı olabileceği söylendi. Bu konuda da yine parti liderlerinin açıklamaları var.
Evet, Melih Gökçek konusu çok dikkat çekiciydi. Melih Gökçek'in Ankara'dan MHP'nin adayı olması aslında muhalefet partilerinin Ankara'da belediye başkanlığını kazanma ihtimalini güçlendiriyor. İktidar Partisi de bunu biliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Melih Gökçek'in 94 yılından beri kendisinin siyasi yol arkadaşı olduğunu söyledi ki AK Parti'nin kurulmasından itibaren Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilirken her seferinde en sona bırakılan isimdi ve her seferinde en fazla üzerinde tereddüt duyulan isimdi. Melih Gökçek kısa süre önce de belediye başkanından alındı, istifa ettirildi, istifaya zorlandı. Buna rağmen MHP'nin son girişimiyle birlikte Cumhurbaşkanı bir dava arkadaşlığından bahsetti. Bunun arkasında bir pazarlık olduğuna ilişkin iddialar var. Melih Gökçek'in oğlunun Keçiören'den belediye başkanı gösterilmesi için AK Parti'ye teklif götürdüğü ve bu pazarlık sürecini beklediği, buna göre MHP'ye yanıtını vereceği konuşuluyor. Yani işin içinde iş var derler ya, öyle bir tabloyla orada karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak MHP'de yerel seçimlerde işbirliğine sıcak yaklaşmayan, mesafeli duran AK Parti'ye ders vermek açısından büyük olasılıkla İstanbul'da da sürpriz bir isim açıklayacağını ilan etmişti. Orada da bir Bedrettin Dalan'la ilgili nabız yoklaması yaptı ve Bedrettin Dalan ismini gazetecilere duyurdu. Bedrettin Dalan ise buna çok hızlı bir şekilde tepki verdi. Ben siyaseti yaptım. O dönemde çok fazla davalarla da ilgilendim ve o davalar bitti. Artık siyasette benim işim olmaz diyerek. Yani MHP AK Parti'ye sürekli bir mesaj veriyor. Ben eğer bir takım adayları gösterebilirim, o adayları gösterirsem sizin de İstanbul'da, Ankara'da belediye başkanlığı seçimleriniz zora girer mesajı. Bu tabii önümüzdeki dönemde yeni bir işbirliği mi getirir? Seçimlerde yeniden bir ittifak gündeme gelir mi? Bunun da tartışıldığını söylemem lazım MHP'nin bu stratejik adımlarıyla birlikte. Ama şu an itibariyle MHP son yayınladığı genelgede Devlet Bahçeli imzasıyla yerel seçimlere yalnız gireceğini söylüyor. Ve Gökçek ismi tartışma yaratmıştı. Gökçek kesinleşmedi. Dalan ismi tartışma yarattı, dalgalanma yarattı hatta. Dalan da bu iddiayı reddetti. Benim işim olmaz siyasette dedi. Bu süreç biraz heyecanlı geçecek gibi eğer ittifak olmazsa AK Parti ile MHP arasında. sbs.com.au